Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Her hafta bu saatlerde radyonuz mikrofonlarından size ulaşan Çınaraltı programının bir yenisinden hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, küçükken elime bir kitap geçmişti. Kitabın küçük bir kitap. Kitabın adı Adakale Türk Masalları. Masala meraklı olduğumuz bir devir. İlgimizi çektiği bir devir. Okumayı yeni öğrenmişiz. O zamanlar okuma bayramları vardı ilk mektepte. Okuma bayramında ilk okuyan 3 kişiye kurdele takılır ve hediye verilirdi. Bana da bu kitap o zaman verilmişti. Bu Adakale Türk Masalları. Muhteviyatından çok fazla şey hatırımda kalmamış. Fakat kitabın ismi ve kapağındaki rengarenk manzara resmi bugün hala gözlerimin önünde. Adakale, değerli dinleyiciler, çok kimsenin belki adını bilmeyeceği, hatırlamayacağı bir yer. Ben o zaman Adakale'yi Kaf Dağı gibi mefruz, muhayyel hayallerde yaşayan bir yer olduğunu düşünmüştüm. Ve orada geçen fevkalade hadiseler olduğunu düşünmüştüm. Adakale'de geçen. Sonradan öğrendim ki Adakale diye bir yer var. Ve de enteresan bir Osmanlı toprağı Adakale. Tarihiyle, bilhassa son zamanlardaki tarihiyle dikkati değer bir yer. Bir kere Adakale nerede değerli dinleyiciler? Çok kimse belki bundan haberdar değil. Adakale Tuna Nehri üzerinde bir ada. Tuna Irmağı geliyor Karpatların altından. Dönüyor. Orada bir dirsek yapıyor. Orşova kenti var orada. Romanya'nın. Oradan böyle bir dönüş yapıyor. Karpat dağlarının uzantısını yarıyor. Oraya Panat dağları diyorlar. Bir dirsek yapıyor. Daha sonra demir kapı boğazı var. O demir kapı boğazına girecek. Girmeden işte o dirseğin orada bir ada. Adakale. Tabii eskiden adı başka. Fakat burası tarihi bir şehir. Burası fethedilmiş değerli dinleyiciler. Yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda bir ada. Yani 1 kilometre karenin 5'te 1'i büyüklüğünde de bir büyüklüğü var. Tarihi bir şehir var burada. Ve arazisinin yaşayanlarının tamamını Türkler teşkil ediyor. Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı hakimiyetine giriyor değerli dinleyiciler burası. Çok stratejik bir yerde olduğu için burada bir kale yapılıyor. Avusturya saldırılarını önlemek için. Ve fethedilir fethedilmez buraya Türkler yerleşiyor. Bu kale yapılınca buraya Adakale denmeye başlanıyor. Ve de mühim bir stratejik bir savunma noktası oluyor. Sırbistan 1830 yılında bağımsızlığını kazandı. 1867 yılında da Sırp kalelerinde hala Osmanlı garnizonları vardı, Belgrad dahil. Osmanlı garnizonları çekildi. Bunun üzerine ada fiilen Osmanlı topraklarından da ayrılmış oldu. Fakat nüfusunun tümüyle Türk ve Müslüman olması itibariyle fiilen Osmanlı Devleti'ne bağlı kaldı. Fakat hala vaziyeti resmi olarak belli değildi. 93 Harbi denilen 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nde malum Osmanlı Devleti yenildi. Bunun üzerine Ayastefenos Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla Ada Kale'nin boşaltılması kararlaştırıldı. Fakat daha sonra malumunuz Sultan Abdülhamit bu Mithat Paşa'nın ve adamlarının açmış olduğu bu harp sebebiyle memleketin büyük felakete uğradığı bir zamanda tahta çıkan Sultan Abdülhamit bu Ayastefenos Anlaşması gibi çok ağır şartlara havidir. Bu anlaşmanın ağır hükümlerini hafifletmek için İngiltere'den yardım istemiştir. İngiltere Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'ni müdafaa etmiş ve tabii bunun karşılığında da Kıbrıs'ı almıştır. Kıbrıs'ın idaresi ona verilmiştir. Vaka Kıbrıs yine Osmanlı hakimiyetindedir. Buraya kadı tayin edilmektedir, müftü tayin edilmektedir. Ve hazinenin belli bir miktarı gelirlerinin İstanbul'a gelmektedir. 1914'e kadar böyle olmuştur. Fiilen Kıbrıs İngilizlerin elinde olmuştur. Neyin karşılığında? Berlin Anlaşması'nda Osmanlılara yardım etmesinin karşılığında. İşte Ayastefanos Anlaşması denilen 93 Harbi'ne o meşhum, uğursuz Osmanlı tarihinin en talihsiz hadiselerinden birisi 1. Dünya Savaşı ise hemen arkasından ikincisi 93 Harbi'dir değerli dinleyiciler. Bu 93 Harbi neticesinde Osmanlı topraklarının çoğu elden çıkmıştır. Nereler elden çıkmıştır? Romanya, Bulgaristan, Makedonya'nın bir kısmı, Bosna Hersek, Mısır, Tunus, Ardahan, Batum, Doğu Bayazıt ve Kafkasya'daki Osmanlı toprakları ve bu arada Kıbrıs tabii Osmanlı hakimiyetinden çıkmıştır ki Osmanlı Devleti için en felaket amis harp budur. Ve çok ağır da bir tazminatı vardır. İşte bu tazminatı ödemek sebebiyle Osmanlı Devleti daha da zaafa düşmüştür. İşte bu anlaşmanın ağırlığını hafifletmek için İngilizler yardım etmiş ve Berlin Kongresi düzenlenmiş. Berlin'de bir anlaşma yapılmış. Ruslar buna uymaya mecbur olmuşlar İngiltere işin içinde olunca. İngiltere'den korktukları için. Ayastefanos Anlaşması'nda Ada Kale'nin boşaltılması yer aldığı halde geçersiz olduğu anlaşma kadık oldu. Berlin Anlaşması'nda Ada Kale'ye dair hiçbir hüküm bulunmadığı için Osmanlı Devleti Ada Kale'nin kendi sınırları içinde kaldığına hükmetti. Ve Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar Osmanlı hükümeti buraya bir nahiye müdürü tayin etti. Bir de kadı tayin etti ve burada hakimiyetini sürdürdü. Ahalisi de zaten Türk. Ve devlet salnameleri çıkardı o zaman yıllıkları. O yıllıklarda da burası Osmanlı toprakları arasında gösterildi. Birinci Cihan Harbi'nden sonra malum Avusturya Macaristan bizim müttefikimizdi, yenildi. Bunlarla Trianon Anlaşması yapıldı. Her ülkeyle ayrı bir anlaşma yapıldı. İşte Almanlarla Versay Anlaşması yapıldı. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'yla da Trianon Anlaşması yapıldı. Bizimle de Sevr Anlaşması yapıldı ama yürürlüğe girmedi. İşte bu Trianon Anlaşması'yla Ada Kale Romanya'ya verildi. Ama Osmanlı Devleti bu kararı kabul etmedi. Çünkü kim veriyor bu adayı? 1923'te Lozan Anlaşması'yla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ada Kale'nin resmen Romanya'ya verildiğini kabul etti. Şimdi buraya kadar Ada Kale'nin enteresan tarihidir. Yani fiiliyatta Osmanlı Devleti'ne bağlı kalmış, vaziyeti, hukuki vaziyeti tespit edilmediği için her yer kaybedildiği halde Rumeli'deki Tuna'daki son toprağımız, Tuna kenarındaki son toprağımız Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar bizde kalmıştır. Değerli dinleyiciler, Ada Kale'nin bir hususiyeti bu. Yani tarihi hususiyeti. Enteresan bir tarihi var. Romanya'da halkı tümüyle Türklerden ve Müslümanlardan müteşekkil tek yerleşim birimi Ada Kale'ydi. Bunun dışındaki bütün köylerde, kasabalarda, şehirlerde iyi kötü gayrimüslimler, Romenler ve Yahudiler vardı. Ama Ada Kale'nin tamamı Müslüman Türklerden oluşuyordu. 1967 yılında burada 150 hane bulunuyordu. 750 nüfusu vardı değerli dinleyiciler. Halk tütün ekerdi, tütüncülük yapardı, kayıkçılık yapardı. Ayrıca Tuna'daki gezinti gemilerinde yani turistik gemilerde kahvecilik yapardı. Çok güzel bir mimarisi vardı. Yapılar tuğla çatılı, tek katlı, beyaz boyalı, kârgir evlerdi. Adada tek minareli bir de cami vardı. Adakale'nin bir başka hususiyeti de değerli dinleyiciler, Türk geleneklerini canlı bir şekilde işlerinde yaşatmalarıdır ve 500 sene muhafaza etmeleridir. 67 yılına gelinceye kadar adada bu Türk gelenekleri, 500 yıllık gelenekler yaşamıştır. Hatta Macar Türkolog İgnaz Kunoş 100 kadar Adakale türküsü derlemiştir. İşte benim çocukken hatırladığım Adakale Türk masalları da bu devirde derlenmiş, bir Adakaleli tarafından bir kitap haline getirilmiş ve hayatta kalması, yaşaması sağlanmıştır. Değerli dinleyiciler, Adakale 500 sene Osmanlı hakimiyetinde kaldı. 1923 yılında Romanya'ya verildi ve Adakale halkı bunu bir üzüntü olarak değerlendirdiler, bir felaket olarak değerlendirdiler. Fakat değerli dinleyiciler, adanın tek felaketi bu değildi. Bu 1923'te Romanya'ya verilen adanın 50 yıllık ömrü kalmıştı. 1967 yılında zamanın Romanya hükümetiyle Yugoslavya hükümeti, yani ben sizin anlayacağınız dilden söyleyeyim, Çavuşescu ile Tito, iki sosyalist lider, Tuna'ya bir baraj yapmak için anlaştılar. Çünkü ada Sırbistan'la, yani Yugoslavya ile Romanya hududundaydı. İşte 67 yılında başlanılan demir kapı barajı Adakale'yi sular altında bıraktı. Türklerin o dillere destan, şarkılarda yaşayan Adakalesi böylece sular altına gömüldü. Bütün tarihi hazineleri ve tek minareli camisi, güzelim evleri şimdi Tuna'nın 30 metre derinliğinde yatmaktadır. Evet, o 150 kişi, orada yaşayan 150 kişi 1500 metre uzunluğunda, 500 metre genişliğindeki adada 500 sene yaşadılar. Ve ada Türklerden alınıp Romenlere verildi. Bu Türklere çok acı geldi ama esas acı daha sonra yaşandı. Adanın sular altında kalmasıyla bir tarih de sular altında kalmış oluyordu. Ama değerli dinleyiciler, bugün sevindirici bir haber var. Adakale suların içinden yeniden doğuyor. Adının saklı kalmasını isteyen bir Türk iş adamı, Romanya hükümetinin de yardımlarıyla bu tarihi yeniden canlandırma adına büyük bir Adakale projesine 5 milyon euroluk bir imza atmıştır. Baraj yapılmadan önce Adakale'nin kalesi, mezarlığı ve diğer tarihi eserlerinin taşındığı Şimyan Adası yeni Adakale olarak yeniden restore edilecek. Unutulan Adakale kültürü Şimyan'da canlandırılacak. Evet, Romen ve Yugoslav hükümetleri o zaman el ele verip bu Türk, Balkanlardaki son Türk adasını tarihe gömdüler ama şimdi Adakale tekrar canlanıyor. Romanya'da Adakale'deki Türk ve Osmanlı kültürünü yaşatmak ve korumak adına bu kültürün Şimyan adasında yaşatılması için bir Adakale kanunu çıkarıldı. Bu kanun çerçevesinde işte bu bahsettiğimiz Türk iş adamı 39 yıl sonra adanın sular altında kalmasından, 67'de başladı baraj vaka, 70 ve 72'de bitti, 72'de artık tamamen sular altında kaldı. Bu adanın kültürünü yaşatabilmek için Şimyan Adası'nı, yani yeni Adakale Adası'nı 49 yılına kiraladı bu iş adamı. Türk iş adamı ada üzerindeki tarihi kalıntıların restorasyonunu üstlenip adayı Avrupa'dan Karadeniz'e açılan Tuna turizmine kazandırmak için büyük bir proje geliştirdi. Bu projeye göre değerli dinleyiciler, Romanya'nın şehir ve eski kültürel eserlerinin yer alacağı minyatür Romanya ve Türkiye'nin tarihi ve turistik değerleri başta olmak üzere Mardin evleri ve Mısır piramitlerinin de yer alacağı minyatür bir dünya projesi hayata geçirilecek. 55,5 hektarlık adaya oteller, çevre düzenlemeleri, eski Adakale'nin tarihi mirasını sergileyen mekanlar, spor tesisleri, gazinolar, restoranlar, gemi limanı, parklar, küçük ormanlar, eğitim ve tedavi merkezleri yapılacak. 5 yıl içinde tamamlanması umulan bu dev projeyle yeni Adakale Tuna turizmine açılacak. İstanbul'dan ve Tuna'nın geçtiği ülkelerin mühim merkezlerinden bu eski Türk adasına gemi turizmi yapılacak. Değerli dinleyiciler, Şimyan Adası yeni Adakale olarak düzenlenecek. Ama 1967 yılında adayı boşaltmaları emredilen Adakaleliler için yenisi asla eskisinin yerini tutmayacak. Şimdilerde Bükreş'te yaşayan 80 yaşındaki Adakaleli Hüsniye Şemsi Hanım adasını şöyle hatırlıyor. Bizim adanın kahvesi ne Yemen'de ne de Brezilya'da içilirdi. Kahve Yemen'den gelirdi ama pişirmesi ve kokusu dünyaya bedeldi. İçine leblebi koyar, kömür ateşinde kavuruncaya karşı kıyılar Romanya ve Sırbistan'a kadar kokusu giderdi. Biz kahveyi değirmende çekmezdik, havanda döverdik, külde ve kumda pişirirdik. Kahvenin tadı Tuna suyundan gelirdi. Adamıza cumartesi ve pazar günleri 5000 kişinin üzerinde turist gelirdi. Turistlerden kişi başına bir lei ayak bastı parası alınırdı. Bizim adada odun taşımacılığı da çok mühimdi. Adamız küçüktü ama fabrikalarımız çoktu. İki sigara fabrikası, tekstil fabrikası ve sucuk fabrikası vardı. Tütünleri Rodop ve Hollanda'dan gelen sigara fabrikamızda 37 çeşit sigara yapılırdı. Hatta puro bile sarılırdı. Kadınlarımız bu fabrikalarda çalışır. Erkeklerimiz kayıkçılık, balıkçılık ve lokumculuk yapardı. Adamız bir iş cennetiydi. Çalışmaya adam yetiştiremez olurduk. Romanya'dan kaçak işçi gelirdi. Hapishane iç çamaşırları da adamızda dikilirdi. Evet, Adakaleli Hüsniye Şemsi Hanım devam ediyor. 1962-1963 yıllarında Romenler Adakale'yi Şimyan'a taşıyacağız dediğinde ada halkı aksülemel gösterdi, reaksiyon gösterdi. Bu komünist idareye yapılan mühim bir başkaldırıydı. Kale içinde tüm ada halkı toplanıp adayı terk etmeyeceğimizi, gerekirse Türkiye'ye gitmek istediğimizi Bükreş'e duyurmuştuk. Zamanın devlet başkanı Nikolay Çavuşescu'ya imzalı bir dilekçe yazdık. Ama bizi Tuna'ya döker, balıklara yem yapar diye korkudan postaya veremedik. Ancak gizli yollardan bu dilekçeyi Türkiye Büyükelçiliğine ilettik. Komünizm karşısında fazla direnemedik. 36 hane Köstence'ye, 2 hane Timişoara'ya, 12 hane Bükreş'e, geri kalan büyük çoğunluk ise Türkiye'ye hicret etti. Adakalemiz Çavuşescu zamanında bir iltica adası oldu. Çok kişi Çavuşescu zulmünden Sırbistan'a kaçtı. Her gün kaçan kaçanaydı. Çavuşescu baktı ki Romanya boşalıyor, adamızın çevresini tel örgülerle çevirdi. O zaman ada halkı kendimizi açık hapishanede zannettik. Bu kaçmalarda çok insanlar öldü. Tuna Nehri kırmızı akmaya başladı. Ama bizim ada halkı yüzmeyi çok iyi bilmesine rağmen 200 metre yüzüp ada kaleyi bırakıp Sırbistan'a geçmeyi tercih etmedi. Kaçanlar hep Romendi. Bir başka Adakaleli, Sacide Sefide Hanım'ın da dediğine göre Tuna suyunun şifası söylemekle bitmezmiş. Tuna suyunun Adakaleli insanların hayatında ayrı bir yeri vardı. Tuna suyunu içen kadın yaşını göstermezdi, uzun ömürlü olurdu. Bu suyla yıkandığımızda ciltlerimiz kırışmazdı. Biz yemeklerimizi ve bilhassa balık çorbalarımızı tuna suyu ile yapardık. Ama şimdi tuna suyuna kıyıdan bakıyorum. O akan su sanki bizim içtiğimiz tuna suyu değil. O zaman tuna masmavi akardı. Şimdi çamurlu akıyor. Birileri bizim o güzel suyumuzu kirletiyor diyor Sacide Sefide Hanım. Yeri gelmişken söyleyelim değerli dinleyiciler. Dünyada umumi bir telakki vardır, o da şudur. Nehirlerin doğuya akanları bereketlidir. Tuna Nehri de doğuya akan nehirlerin önde gelenlerindendir. Ve yıllar boyunca en bereketli, en kıymetli nehirlerden birisi olmuştur. Hele hele Osmanlıların Rumeli'deki fetihlerini sembolize etmiş, marşlarda ve şarkılarda yaşamıştır. Sacide Hanım, Sacide Sefide Hanım Adakaleli devam ediyor. Diyor ki, Şimyan Adası'na önce canlılarımız değil ölülerimiz gitti diyor. Ve devam ediyor. Önce mezarları taşıdılar. Ardından tarihi eserleri götürdüler. Bir bölüm ev eşyalarımız ve giyeceklerimiz ise müzelere taşındı diyor. Evet, yeni Adakale geliyor ama değerli dinleyiciler, Adakaleliler hala eskisini arıyor.
Osman Paşa askeri Yenebeyek Osman Paşa askerinle binler yaşa.
Değerli dinleyiciler, bir yolculuktan neler beklersiniz? Sürat mi, emniyet mi yoksa konfor mu? Gidilecek yere çabuk varmaksa maksat, baştan söylemeli ki tren seyahati size göre değil. Tayyare bir numaralı muvasalat vasıtasıdır sizin için. Memur düdüğünü çalar, geride kalanlara eller sallanır, trenin bacasından duman çıkar, çarklar dönmeye başlar, yavaştan yavaştan rayların üstünde işte hareket başlamıştır. Bir müddet sonra her şeyi geride bırakmanın huzuru ya da huzursuzluğu insanın içini kaplar. Bu bir bakıma hürriyet hissi uyandırır derinlerde bir yerde. Sanki üzerinden büyük bir yük kalkmış gibi gelir kimi zaman. Bulunan yerden uzaklaştıkça gerçekliğimizden de uzaklaşırız. Yeni zamanın içinde yeniden kendini bulmak başlar. Çocukluğumuzda adı kulaklarımıza çuf çuf diye takılan, kimilerimizin hareketli oyuncağına sahip olabilmenin hayallerini kurduğu tren, farklı tecrübelere ulaşmaya yarayan bir vasıta. Bir tren camının kenarında oturup da tek başınıza hızla yanınızdan geçen sarılara, yeşillere, beyazlara bakarken hülyalara mı dalarsınız, maziyi anıp hüzne mi boğulursunuz bilinmez. Ama bu yolculuğun bir başka manası daha vardır, kendi iç coğrafyamızı keşfetmek. Tren yolculuğunun en konforlu ve lüks şekilde yaşanabileceği tek adres Orient Express'tir değerli dinleyiciler. 1883 senesinde çıktığı ilk seferde tren 40'a yakın yolcuyu taşımıştı. Trenin bu seferi London Times'ın Paris muhabiri olan Henry Stefan Opper de Blovich'in yazılarıyla dünya çapında büyük bir sükse yaptı. Henry doğuya yaptığı bu seyahat sırasında gazeteye sık sık yazılarını postaladı. Bu makaleleri Romanya Kralı Karol ve trenin son durağı olan İstanbul'da Sultan II. Abdülhamit'le yaptığı konuşmalarla, mükalemelerle süsledi. O günlerde tren Bükreş'in 45 mil ötesine gidemiyordu. Yolcular nehri feribotla geçip Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Varna'ya ulaşmak için düşük kaliteli bir trene biniyor, oradan da rahatsız bir gece yolculuğu geçirecekleri bir gemiyle İstanbul'a ulaşıyorlardı. Evet. İstanbul'a ulaşmak o zamanlar ne kadar zahmetliymiş. Ama şehrin büyüsü hiçbir engel tanıtmamış zamane aristokratlarına. Birkaç yıl sonra Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki birkaç köprü üzerinden geçen yeni demir yolları yapıldı. Bu yeni yol tren değiştirme mecburiyetini ortadan kaldırdı. Asrın başında raylar Budapeşte, Belgrad, Niş, Dragoman geçidi ve Sofya'dan geçerek İstanbul'a ulaşıyordu. 1800 millik bu yol 3 gece sürüyordu. Hamburglu bir firmanın 1889 yılında başlattığı demiryolu mühendisliği Orient Express'in yolunu açtı. Bu yol Alplerin altından geçen İsviçre ve İtalya'yı birbirine bağlayan Simplon tüneliydi. 1906 yılında açılan bu tünelle artık Paris, Milano ve Venedik'e daha yakındı. Daha doğuda kalan İstanbul'a gitmek için alternatif bir yol ortaya çıkmıştı. Aynı senenin sonuna doğru Simplon Orient adını alan yeni bir büyük ekspres sefere başladı. Birinci Cihan Harbi Avrupa'daki tren yolu muvasalatını sekteye uğrattı. Ancak harpten sonra tren Almanya ve Avusturya'ya uğramaktan vazgeçerek Simplon tünelini Hurato olarak aldı. İkinci Cihan Harbi sırasında Avrupa'daki demir yolları büyük zarar gördü. Aralık 1945'te konforu biraz azaltılmış olan Simplon Orient Express sadece Trieste'ye kadar uzanan seferine çıkmaya başladı. Ama bu zaman içinde trenin yataklı vagonlarından bir kısmı trenden ayrılmış ve bir daha aylar boyu görünmemişlerdi. Salahiyettar kimseler yolculuk için eski vagonları kullanmaya karar verdiler. İkinci sınıf yataklardan müteşekkil 20 yeni vagonlu, yarı lüks olarak anılan Simplon Orient bu şekilde 26 Mayıs 1962'ye kadar hizmet verdi. Daha sonra günlük seyahat için koltuklu, sıradan bir trenle yer değiştirdi. Ama Paris-İstanbul arası seferler için haftada 2, Atina için ise trene haftada 3 kez yataklı vagon eklendi. Bu trene Direct Orient Express adı verildi. Trenin ana yolcularını gezgin Türk işçileri, sırt çantasıyla dolaşan turistler ve bir de köylüler teşkil ediyordu. Bu tren Mayıs 1977'ye kadar hizmet verdi. Ekim 1977'de James Sherwood, Orient Express'in ilk zamanlarındaki ihtişamını ve cazibesini geri kazandırmak için teşebbüslerde bulunmaya başladı. Restoran vagonları, pullman ve yataklı vagonlar tedarik edilip İngiltere, Belçika ve Almanya'da restore edildiler. Kullanılmayan vagonların ekserisi İspanya'da duruyordu. Diğerleri ise müzeler, hususi koleksiyonlar ve onları restoran olarak kullanan catering firmalarında kalmıştı. Trenin yenilenmesi ve tanzimi efendim bitti. 25 Mayıs 1982'de James Sherwood rüyasını hakikate dönüştürdü. Venice Simplon Orient Express Venedik'e gitmek üzere Victoria Garı'ndan ayrıldı. Yolcuları arasında İngiliz lordları, lady'leri, aristokratlar, eğlence dünyasından şahıslar ve politikacılar bulunuyordu. Değerli dinleyiciler, Orient Express ile ilgili 19 kitap, 6 sinema filmi ve de çeşitli besteler yapıldı. Herhangi bir araba, tayyare ya da gemiyle alakalı ne bu kadar film çekildi ne de kitap yazıldı. Bu sanat faaliyetlerinin arasında en meşhuru ve en esrarlısı Agatha Christie'nin kitabıdır. Doğu Ekspresi'nde Cinayet. Eski ismini Şark Ekspresi'nde Cinayet. Romanda Christie'nin meşhur dedektifi Hercule Poirot, kar yüzünden yolda kalan Orient Express'te işlenen cinayeti çözmek üzere harekete geçiyor. Romanlarında entrika ve esrarla uğraşmayı seven Agatha Christie, bu yönünü hakiki hayatına da taşımış ve 11 gün boyunca sırra kadem basmış, hiç kimsenin hala sebebini bilmediği bir şekilde ortadan kaybolmuş. Kayboluşun esrarında hatıra defterine, bu kayıp 11 günün sırrı İstanbul'da, Pera Palace Oteli'nde 411 numaralı odada saklıdır diye yazmıştır. Gerçek mi değil mi tam olarak bilinmez ama Amerika'da bulunan bir medyumla yapılan görüşme neticesinde Pera Palace'ın 411 numaralı odasında döşemenin altında 8 santimetre boyunda paslı bir demir anahtar bulunmuş. Ve bu anahtarın Agatha Christie'nin ortadan kaybolmasına ışık tutacak hatıra defterine giden anahtar olduğu iddia edilmişti. Ancak bu hadisenin sırrı hiçbir zaman çözülemedi. Bu kadar esrardan sonra gelelim bu hususi trende yolculuk yapmanın şartlarına. Venice Simplon Orient Express 17 vagon, 3 restoran ve 1 bardan teşekkür ediyor. Her kompartıman yolcuların ihtiyaçlarına en üst seviyede cevap verecek şekilde tanzim olunmuş. Yemeklerin fiyata dahil olduğu trende akşam çayı ve kahvaltı kompartımanlarda, kahve ise bar kısmında servis ediliyor. İçecekler, aperatifler ve alakart yemekler fiyata dahil değil. Fransız şefler, İtalyan garsonlar, İngiliz, Fransız ve İtalyan kompartıman görevlileri hizmetli olarak vazife yapıyor. Trende günlük ancak şık kıyafetlerin giyilmesi tercih ediliyor. Trenin tarihi dokusu ve atmosferinin içinde bulunduğunuzda zaten şık olmamak içinizden gelmez. Akşamları kıyafet prosedürü erkekler için takım elbise ya da smokin, kadınlar için şık bir gece elbisesi. Yolcuların kot pantolon ya da tişört giymemeleri isteniyor. Sadece bar bölümünde ya da kompartımanlarda sigara içilmesine izin veriliyor. Çok meşhurlar Keith Richards, Whoopi Goldberg, Roman Polanski, Björk, Phil Collins, Peter Gabriel Orient Express'in büyülü atmosferine kapılmış ve bununla seyahat etmiş ünlülerden birkaçı. Evet, Orient Express Mart ve Kasım aylarında seferlerini sürdürüyor. Farklı programlarda yolcularına bol alternatifli bir menü hazırlıyor. Paris, Venedik, Roma, Prag, Budapeşte ve İstanbul gibi büyülü Avrupa şehirlerine seferler tanzim ediyor. Osmanlı İmparatorluğu'na yolculuk ve camiler ve minareler başlıkları altında iki hususi İstanbul gezisi de tren turlarının içinde yer alıyor. Mesela Osmanlı İmparatorluğu'na yolculuk gezisinin detayları şöyle. Birinci gün Paris, Eurostar treniyle Londra'dan hareket ediliyor. Paris'te Westminster Oteli'nde geceleniyor. Ertesi gün, ikinci gün yani, Venice Simplon Orient Express'e biniliyor. Bununla Budapeşte için Paris'ten hareket ediliyor. Üçüncü gün Budapeşte'ye geliniyor. Sofitel Hotel'de konaklanıyor. Dördüncü gün yine aynı trenle burada şehir gezisi yapılıyor. Öğle yemeğinden sonra trene biniliyor. Beşinci gün Bükreş'e geliniyor. Peles Kalesi ziyaret ediliyor. Arada bir ziyaret bu. Sonra Bükreş'e varılıyor. Hilton Athena Palace Otel'e yerleşmeden önce bir başkent turu yapılıyor. Altıncı gün Bükreş'ten Türkiye'ye hareket ediliyor. Varna'da mola veriliyor. 7, 8 ve 9. günler İstanbul'da kalınıyor. Akşam üzeri İstanbul'a varılıyor 7. günün akşamı. 3 gece burada kalınıyor. Çırağan Otel'de kalınıyor. 10. gün hava yoluyla Londra'ya dönülüyor. Şimdi reklam gibi olacak ama fiyatlarını da verelim. İnsanlar belki merak etmiştir. Bu yolculuğun çift kişilik fiyatı yaklaşık 5000 sterlin. Suite kabin fiyatı ise 5700 sterlin. Aralık ayında trenle yapılabilecek tek seyahat İngiltere içinde gezinerek yenilecek öğle ve akşam yemeklerinden müteşekkildir. Edinburgh, Glasgow, Birmingham, Leeds, Manchester ya da Liverpool'dan kalkılır ve ondan sonra muhtelif yerlere uğranabilir. Evet, değerli dinleyiciler, Orient Express yani Şark Ekspresi vaktiyle Osmanlı Devleti'nin hasreten İstanbul'un büyüsünü yaşamak isteyenler için bir seyahat vasıtasıydı. Ondan sonra kendisi bir efsane oldu. Filmler, romanlar, hikayeler, besteler yapıldı. Günümüzde yine dünya turizmine hizmet etmektedir. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında ve yeni mevzularla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.